Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Öğretmenim Mori ile Salı buluşmaları. Hayattaki en büyük ders. Yazarı Mitch Albom. Çeviren Burcu Gezek Harbert. Orijinal adı ve yayımcısı Tuesdays with Mori. Doubleday New York. Yapım BZD Yayıncılık. Basım Temmuz 99 İstanbul. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji Laboratuvarı için seslendirilmiştir. Seslendiren Bingül Kemiksiz. Çevirmenin notu. İzmir Sağlık Hastanesi hatta. Ünal Gezek'in odasını bağlamalarını rica ediyorum. Babamın odasını yani. O numaralı odada öyle bir hasta kalmıyor. Lütfen yeniden kontrol edin. Dün o numaradan görüştüm kendileriyle. Hanımefendi, nereden arıyorsunuz? Amerika'dan. Ama bunun ne önemi var? Lütfen hattan ayrılmayın. Bir şeyler ters. Bir şeyler ters gidiyor. Alo. Beyefendi, babam şu numaralı odada hastanenizde yatıyordu dün. Bugün o numaralı odada öyle birisinin kalmadığını söylüyorlar bana. Hastanın nesi oluyordunuz? Kızıyım. Amerika'dan arıyorum. Size haber vermediler mi? Ne haberi? Kimse bana haber vermedi. Bağırmaya başlıyorum. Sabrım tükeniyor. Hanımefendi, lütfen bir yere oturun. Oturdunuz mu? Hafif bir hı sesi çıkartıyorum. Sanki bilinçaltım haberi bilincimden önce yakalıyor. Babanız eks olmuş. Eks olmak da ne demek? Neden söz ediyorsunuz? Babanızı kaybettik. Hayır, hayır, hayır, siz karıştırıyorsunuz. Ben dün konuştum onunla. Lütfen yeniden kontrol edin. Siz karıştırıyorsunuz. Bir saniye. Ünal Gezek demiştiniz değil mi? Evet, babam Ünal Gezek. Şimdi beni onun yeni odasına bağlayın lütfen. Hanımefendi, hata yok. Babanız eks olmuş. Bu telefon görüşmesinden bugüne dek bir türlü aşamadığım tek duygu, babamın hangi sona doğru ilerlediğini çok iyi bilen ve bu bilgiyi kendilerine saklayanlara olan öfkem. Bu telefon görüşmesinden bugüne dek yanıtından tatmin olamadığım tek soru ise, bu gerçeğin bizlerden, binlerce kilometre uzaktaki öz kızından ve diğer aile fertlerinden niçin saklandığı. Babam Mori'ye bilgelik yönden çok benzerdi. En çok Göte'yi sever, doğrular tentirdiyot gibidir, acıtır ama iyi gelir, sözün dilinden hiç düşürmezdi. Böyle birisinden mutlak sonun gelişi saklandı. Huzur içinde değil, terör ve panik içinde. Hiç hak etmediği bir biçimde ayrıldı aramızdan. Bu kitabı babamın anısına çevirdim. Onunla vedalaşamadım ama Mori sayesinde bana söyleyebilecek olduğu şeyleri duymuş oldum. Babamı ve Mori'yi çok özlüyorum. Siz bu mükemmel kitabı gözünüzü kırpmadan okurken, ben de ölümcül hastaları ve yakınlarını içinde bulundukları durum hakkında bilgilendirmede, dayanışma ve psikolojik destek hizmetleri vermede kullanılacak bir fonun kuruluşuyla ilgileniyor olacağım. Çevirmenlik gelirlerinin tamamı da bu doğrultuda kullanılacak. Kitabın arka yüzü. Yaşam, aile, evlilik, toplum, merhamet, ölüm, korku, açgözlülük, yaşlanma ve anlamlı bir yaşam felsefesi üzerine hasta yatağındaki yaşlı bir profesörle eski bir öğrencisi arasındaki içtenlik ve bilgelik dolu konuşmalar. ABD'de 2 yıldır en çok satan kitaplar listesinden inmeyen, elinizden bırakamayacağınız bir kitap. Müfredat. Yaşlı profesörümün hayatındaki son sınıfı haftada bir evindeki çalışma odasında bir Japon gülünün pembe yapraklarını döktüğü pencerenin önünde geçti. Sınıf salı günleri kahvaltıdan sonra toplanıyordu. Konu hayatın anlamıydı. Ders kişisel deneyimlere dayanılarak anlatılıyordu. Herhangi bir not sistemi olmamasına karşın her hafta sözlü sınav yapılıyordu. Sınavda başarı sağlayabilmek için hem sorulara yanıt vermeniz hem de kendi sorularınızı üretmeniz gerekiyordu. Profesörünüzün kafasını yastıkta uygun ve rahat bir noktaya yerleştirmek, gözlüklerini burun köprüsüne oturtmak gibi fiziksel performanslar göstermeniz de bekleniyordu. Ona bir elveda öpücüğü vermek size artı puan kazandırıyordu. Ders kitabı yoktu. Konu başlıkları, sevgi, çalışma, toplum, aşılanma, bağışlama ve en son ölüm idi. Son ders çok kısaydı. Sadece birkaç sözcükten ibaretti. Mezuniyet töreni yerine bir cenaze töreni düzenlendi. Final sınavları yerine tüm öğrenilenler üzerine uzun bir rapor yazmanız gerekiyordu. Aşağıda bu raporu bulacaksınız. Profesörümün son sınıfı tek bir öğrenciden oluşuyordu. O öğrenci bendim. 1979 baharının son günleri. Sıcak, yapış yapış bir cumartesi öğleden sonrası. Hepimiz kampüsün çimleri üzerinde açılır kapanır tahta sandalyelere yan yana oturmuşuz. Üzerimizde mavi cübbeler var. Uzayıp giden söylevleri dinleniyoruz. Sabırsızlanıyoruz. Tören bittiğinde artık Massachusetts Waltham'daki Brandeis Üniversitesi'nin resmi mezunlarıyız. Çoğumuz çocukluktan erişkinliğe henüz adım atmış durumdayız. Tören sonrası en sevdiğim öğretim üyelerinden Maury Schwartz'ı bulup ailemle tanıştırıyorum. Maury her an rüzgar kendini alıp götürecekmiş gibi temkinli, küçük adımlarla yürüyen, kısa boylu, ufak tefek bir adam. Mezuniyet günü cübbesinin içinde pırıl pırıl yeşil mavi gözleri, alnına düşen seyrelmeye yüz tutmuş beyaz saçları, kocaman kulakları, üçgen burnu ve püskül püskül gri kaşlarıyla İncil'den bir peygamberle Noel cücesi karması bir şeye benziyor. Sanki birisinden yumruk yemiş gibi üst dişleri çarpık, alt dişleri de içe bükük olmasına rağmen gülümsediğinde kendinizi ona hayatında duyduğu en güzel fıkrayı anlatmış gibi hissediyorsunuz. Anneme ve babama bütün derslerine girdiğimi söylüyor. Çok özel bir oğlunuz var diyor. Utanarak yere bakıyorum. Ayrılmadan önce profesörümü bir gün önce bir alışveriş merkezinden satın aldım. Üstünde ad ve soyadının ilk harflerini yazılı olan deri bir evrak çantası armağan ediyorum. Onu unutmak istemiyorum. Belki de onun da beni unutmasını istemiyorum. Mitch, sen en iyi öğrencilerimdensin diyor mutlulukla çantasını incelerken. Ardından beni kucaklıyor. İncecik kollarını sırtımda hissediyorum. Boyum ondan daha uzun. Sanki ben babayım, o da çocuk. Bana zırlarken kendisini arayıp arayamayacağımı soruyor. Hiç tereddütsüz, tabii diyorum. Geri çekildiğimde ağladığını görüyorum. Ders özeti. Ölüm fermanı 1994 yazında geldi. Mori uzun zamandan beri vücudunda garip şeyler olduğunu sezinliyordu. Dans etmeyi bıraktığı gün bunun farkındaydı. Benim yaşlı profesörüm dans etmeyi hep çok sevmiştir. Hangi tür müzik olduğu önemli değildi. Rock and roll, big band ya da blues. Hepsinden hoşlanırdı. Neşeyle gözlerini kapar ve kendi ritim anlayışına uygun sallanır dururdu. Dans her zaman göze hoş görünmezdi. Bir dans partnerine de ihtiyaç yoktu. Mori kendi başına dans ederdi. Her çarşamba özgür dans diye bir şey için Harvard meydanındaki o kiliseye giderdi. Kilisede rengarenk ışıklar ve gürültülü ses yükselticiler vardı. Mori üzerinde beyaz tişörtü ve siyah eşofman altı, boynuna bir örtü sarılı, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu diğer dansçıların arasından süzülür ve hiç ayrım yapmadan o anda ne çalmaya başlarsa o müzikle dans ederdi. Jimi Hendrix çalarken Lindy dansı yapardı. Kıvrılır, döner, sırtından ter boşalıncaya kadar amfetamin almış bir orkestra şefi gibi kollarını sallar dururdu. Oradakilerin hiçbiri Mori'nin yıllarını sosyoloji bilimine adamış, birçok değerli kitaba imza atmış, saygıdeğer bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan bir sosyoloji doktoru olduğunu bilmezdi. Herkes onun yaşlı bir kaçık olduğunu düşünüyordu. Bir keresinde düştü. Müzik salonu çınlatmaya başlayınca dans pistini de ele geçirmişti. Kara sevdayı tutulmuş kızgın bir Latin aşık gibi bir oraya bir buraya koşuşturmuştu. Dans bitince herkes onu çılgınca alkışlamıştı. O dakikanın içinde sonsuza kadar kalabilirdi. Fakat daha sonra dansı bıraktı. 60 yaşında astıma yakalandı. Nefes alma güçlüğü çekmeye başladı. Bir gün Charles Nehri'nin kenarında yürürken soğuk bir hava akımı neredeyse boğulmasına neden oluyordu. Hemen hastaneye kaldırıldı ve adrenalin iğnesi vuruldu. Bu olaydan birkaç yıl sonra yürüme güçlüğü başladı. Bir dostunun doğum günü partisinde anlaşılmaz bir şekilde sendeledi. Bir başka akşam sinema çıkışı merdivenlerden yuvarlandı. Etraftakiler şaşırıp kalmıştı. Oksijen, oksijene ihtiyacı var. Ne de olsa Mori 60 yaşlarına merdiven dayamıştı. Yaşlılık işte deyip kolundan tutarak kalkmasına yardımcı olundu. Bizlere oranla kendisiyle çok daha fazla temas kuran birisi olan Mori, bunun sadece yaşlılıktan olmadığını, çok daha ciddi bir şeyden kaynaklandığını farkındaydı. Hep bitkindi, uyuma güçlüğü çekiyordu. Uyuyabilmeyi başardığı zamanlarda ise rüyasında ölmekte olduğunu görüyordu. birçok doktora gitti. Doktorlar kan tahlili, idrar tahlili yaptılar. Makatından bir aletle girip bağırsaklarının içine baktılar. Hiçbir şey bulunamayınca doktorlardan biri Mori'nin baldırından alınacak bir parçasının kas biyopsisini istedi. Laboratuvar sonuçları nörolojik bir sorunu işaret ediyordu. Daha farklı testlere tabi tutmak için Mori'yi hastaneye yatırdılar. Bu testlerden birinde Mori'yi bir çeşit elektrikli sandalye diyebileceğimiz bir alete oturttular ve elektrik akımı vererek vücudun nörolojik tepkilerini ölçtüler. Biraz daha incelemeliyiz dedi doktor sonuçları aldıktan sonra. Niçin diye sordu Mori. Ne oldu? Emin değiliz. Sizin işiniz yavaş gidiyor. İşiniz yavaş gidiyor ne demekti? Ne demeye çalışıyorlardı? 1994 yılının Ağustos ayında sıcak ve nemli bir gün Mori karısı Charlotte ile nöroloji uzmanına gitti. Uzman haberi vermeden önce onlardan oturmalarını rica etti. Mori'nin hastalığı ALS'ydi ya da uzun ismiyle amiotrofik lateral skleroz. Lou Gehrig'in hastalığı, nörolojik sistemi kısa zaman içinde tamamıyla çökerten acımasız bir hastalık. Bilinen bir tedavi şekli yoktu. Peki bu hastalığa nasıl yakalandım? Bu sorunun da yanıtı yoktu. Peki ölümcül mü? Evet. Yani ölecek miyim? Çok üzgünüm ama evet. Nöroloji uzmanı 2 saat kadar Mori ve Charlotte'la oturdu ve sabırla tüm sorularını yanıtladı. Muayeneden ayrılırken sanki yeni bir banka hesabı açmışlar gibi ellerine ALS ile ilgili minik broşürler tutuşturuldu. Dışarıda güneş parıl parıl parlıyordu. İnsanlar günlük işlerini yapıyorlardı. Bir kadın para atmak için parkmetreye yöneldi, bir diğeri metroya. Bir başka kadın ise alışveriş torbalarını arabasına yerleştiriyordu. Ve tüm bunlar olup biterken Charlotte'un kafasından milyonlarca soru geçiyordu. Acaba ne kadar zamanımız kaldı? Yaşamımızı nasıl devam edeceğiz? Masrafların altından nasıl kalkacağız? Bu arada yaşlı profesörüm hayatın normal akışında devam etmesine şaşırmıştı. Dünyanın durması gerekmiyor muydu? Bana neler olduğundan haberleri yok mu? Dünya durmadı. Hatta hiç umursamadı. Mori arabanın kapısını güçsüzce açmaya çalışırken kendisini kocaman kara bir deliğe düşüyormuş gibi hissetti. Şimdi ne olacak diye düşündü. Yaşlı profesörüm sorularına yanıt ararken hastalık her gün vücudunun bir başka bölümünü ele geçiriyordu. Bir gün arabayı garajdan çıkarmaya çalışırken fren pedalına basacak güce sahip olmadığını fark etti. Bu onun araba kullanmasını noktaladı. Tökezlemeleri sıklaştığı için bir baston satın aldı. Bu özgürce yürüyebilmesinin sonuydu. Yüzme havuzuna gitti ve kollarında üstündekileri çıkartacak kadar güç olmadığını fark etti. Böylece ilk bakıcısını işe almak zorunda kaldı. Bu teoloji okuyan Tony adında bir öğrenciydi. Tony, Mori'nin mayosunu giyip çıkarmasına ve havuza girip çıkmasına yardımcı oluyordu. Çevredeki diğer yüzücüler onlara bakmıyor, kendi işleriyle uğraşıyor gibi yapıyorlardı ama gerçekte göz ucuyla Mori'yi izliyorlardı. Böylece Mori'nin özel hayatı da noktalanmış oldu. 94 sonbaharında Mori tepeler üzerine kurulu Brandeis kampüsünde son dersini verdi. Kuşkusuz bundan kaçınabilirdi. Üniversite yönetim böyle bir kararı anlayışla karşılardı. O kadar insanın önünde sıkıntı ve acı çekmenin ne anlamı vardı? Evde oturup hayatını düzenleyebilirdi. Ama işini bırakmak Mori'nin aklının köşesinden bile geçmemişti. Bunun yerine 30 yıllık yuvasına, sınıfa topallayarak girdi. Baston yardımıyla yürüdüğü için masasına ulaşması biraz zaman aldı. Sonunda masaya ulaşıp oturmayı başardığında burnunun ucundan gözlükleri kayıp düştü. Kafasını kaldırdı ve şaşkın gözlerle kendisini seyreden öğrencilere seslendi. Arkadaşlar, sanırım hepiniz sosyal psikoloji dersi için buradasınız. Ben bu dersi 20 yıldır öğretiyorum. İlk kez böyle bir şey öğrencilerime söylemek zorunda kalıyorum. Bu dersi seçmiş olmanız riskli bir durum. Çünkü benim ölümcül bir hastalığım var. Bu dönemi tamamlayacak kadar yaşayamayabilirim. Eğer bu sizin için bir sorun oluşturuyorsa, dersi bırakma kararınızı anlayışla karşılarım. Mori öğrencilerine gülümseyerek baktı. Bu sırrının sonuydu. ALS hastalığı sürekli yanan bir mum gibidir. Sinir sistemini eritir ve vücudu bir parafin yanına çevirir. Çoğu zaman ayaklardan yukarıya doğru çıkar. Kalça kaslarının kontrolü kaybedildiğinde kişi artık ayakta duramaz. Ardından gövde kaslarının kontrolü kaybedilir ve kişi artık oturamaz. Eğer halen hayatta ise boğazına takılı bir tüpten nefes alıp verir ve dipdiri ve tamamen canlı olan ruh aynen bilim kurgu filmlerindeki kendi derisi içinde donup kalmış yaratık gibi zayıf bir kabuk içine hapsolur ve sadece gakguk gibi sesler çıkarabilir ya da gözlerini kırpabilir. Bu hastalığa yakalandıktan en geç 5 yıl sonraki durumdur. Mori'nin doktorları 2 yılının kaldığını tahmin ediyorlardı. Mori ise zamanın daha az olduğunu biliyordu. Yaşlı profesörüm çok önemli bir karar almıştı. Bunun temellerini dağ başının üzerinde kılıç sallanır halde doktorun muayenehanesinden çıkarken atmaya başlamıştı. Kendimi bırakıp yok olmayı mı bekleyeceğim, yoksa kalan zamanımı en iyi şekilde mi değerlendireceğim? Hayır, yok olup gitmeyecekti. Ölüyor olmaktan utanmayacaktı. Bir bilim insanına yakışır biçimde ölümü son projesi haline getirecekti. Bu araştırma son günlerinin noktası olacaktı. Nasılsa herkes öleceğinden kendisi üzerinde bu çalışma çok yararlı olacaktı. Hem araştırmacı hem araştırma konusu, insandan bir ders kitabı. Yavaş ve sabırla ölümümde beni inceleyin. Bana neler olacağına bakın, benimle birlikte öğrenin. Mori, yaşam ve ölüm arasındaki son köprüyü geçerken bu yolculuğu anlatacaktı. Sonbahar dönemi çok çabuk geçti. Aldığı ilaçların sayısı arttı. Tedavi gündelik bir olay haline geldi. Hemşireler eve gelip Mori'nin titreyen bacaklarına fizik tedavi uyguluyor. Kaslarını aktif tutabilmek için kuyudan su çeker gibi bacaklarını bir ileri bir geri hareket ettiriyorlardı. Hissettiği sürekli ve yoğun sertleşmeyi rahatlatmak için haftada bir masaj uzmanları geliyordu. Meditasyon öğretmenleriyle çalışmaya başladı. Gözlerini kapatıyor ve tüm düşüncelerinden sıyrılıp sadece nefes al, nefes ver cümlesine odaklanıyordu. Bir gün bastonuyla kaldırıma çıkmaya çalışırken caddeye yuvarlandı. Baston yerine tekerlekli yürüme aracı kullanmaya başlamak zorunda kaldı. Hızla güçten düştüğü için tuvalete gidip gelmek onu çok yoruyordu. Tuvaletini lazımlığa yapmaya başladı. Bunu yaparken kollarından destek almak zorundaydı. Bu yüzden bir başkasının lazımlığı tutması gerekiyordu. Özellikle onun yaşındaki insanlar böylesi durumlardan rahatsız olurdu. Ama benim yaşlı profesörüm Mori ne yaşıtlarına ne de birçoğumuza benziyordu. Eski meslektaşları ziyarete geldiğinde onlara, "Şimdi tuvaletimi yapmam gerekiyor. Bana yardımcı olabilir misin? Bundan rahatsızlık duymazsın değil mi?" diyordu. Onlar da bunu yapmaktan hiç rahatsızlık duymamalarına şaşırıyorlardı. Aslında Mori sayıları giderek artan ziyaretçilerine hoşça zaman geçirtiyordu. Ölüm, ölümün gerçekten ne anlama geldiği, toplumların ölümün ne anlama geldiğini bilmeden ondan korku duymaları gibi konular üzerine tartışma grupları oluşturmuştu. Dostlarından eğer kendisine gerçekten yardımcı olmak istiyorlarsa sempati göstermelerini değil, daha sık ziyaretine gelerek ya da telefon ederek daha önce de olduğu gibi sorunlarını kendisiyle paylaşmalarını istiyordu. Mori hep mükemmel bir dinleyici olmuştu. Tüm yaşadıklarına karşın ses her zaman olduğu gibi güçlü ve davetkardı ve kafasında milyonlarca ilginç düşünce titreşiyordu. Sanki ölüyor sözcüğünün işe yaramaz sözcüğüyle eş anlamlı olmadığını kanıtlamaya kafasına koymuştu. Yılbaşı geldi ve geçti. Kimseye söylememiş olmasına karşın Mori gelen yılın hayatının son yılı olacağını biliyordu. Artık tekerlekli sandalye kullanıyor ve sevdiği tüm insanlara ulaşabilmek için zamanla yarışıyordu. Üniversiteden bir dostu kalp krizinden ölmüştü. Mori onun cenaze törenine katıldı. Eve döndüğünde sinirleri çok bozuktu. "Ne kadar yazık," dedi. "İnsanların hakkında söyledi, o güzel şeyleri duyma şansı olmadı." Mori'nin daha iyi bir fikri vardı. Bir takım telefon görüşmeleri yaptı. Soğuk bir pazar öğleden sonrası evinde akrabaları ve dostlarından oluşan küçük bir toplulukla bir canlı cenaze töreni düzenledi. Herkes konuştu. Yaşlı profesörüme saygılarını sundular. Bazıları ağladı, bazıları güldü. Bir kadın şu şiiri okudu: "Sevgili canım kuzenim, zaman içinde süzdürken sen, tıpkı dev bir çınar gibidir yaşlanmak bilmez yüreğin, katman katman genişleyen." Mori onlarla birlikte ağladı, onlarla birlikte güldü. Sevdiğimiz insanlara söylemeye hiç fırsat bulamadığımız o içten şeylerin tamamını o gün herkese söyledi Mori. Canlı cenazesi tam istediği gibi olmuştu. Ancak Mori henüz ölmemişti. Üstelik hayatının en olağan dışı bölümü henüz başlıyordu.